kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güzin Arar. Eserin adı Saçlarıma Yağan Can Taneleri. Yazarı Güzin Arar. Türü öykü. Yayın evi Komşu Yayınları Sıcak Nal. 1. basım İstanbul Şubat 2015. ISBN 978-605-4815-79-1. Bu kitap 46 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Eylül 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Beni yüreklendiren annem, babam, eşim Ahmet Asım Arar ve sevgili arkadaşım Ayça Nur Kip Akyol'a en içten teşekkürlerimle. Yazdıkça yaşadığımı, boşlukta bir gerçek olduğumu hissediyorum. Yaşadıkça da yazıyorum. Yaşamak ve yazmak birbirini besleyen iki yarım benim için. Öyle sanıyorum ki yazarken kendimi ve hayatı daha yalın, dolaysız algılayabiliyorum. Bir de bu hayattaki yerimi. Kelimelerle bir şeylere karşı çıkma gücüm artarken, aynı kelimeler ilginç bir biçimde insanın çaresizliğini de sessiz sedasız kabullenmeyi öğretiyor. Oğlum Ufuk'a. Sinema bileti. Zihnim yarı açık, kahvaltı masasının başındayım. Uyku mahmurluğu sabahın ayazıyla birleşince ellerim bacaklarımın arasında öne arkaya hafif salınımlarla ısınmaya çalışıyorum. O kadar üşüyorum ki çay bardağına uzanmak için ellerimi sıkıştırdığım yerden çıkarıp çıkarmamak konusunda kararsızım. Üstelik hafta içi kahvaltı yapma alışkanlığım da yok ama bu sabah babam erkenci benim için sofra hazırlamış. Oturup bir bardak çay içmezsem ayıp olacak. Sezi, insan 60 yaşında aşık olabilir mi? Sevimli gözlerle gülümsüyor. Bilemem ki, henüz 60 yaşımda değilim. Sanırım bu sorunun cevabı sende diyorum ama bunu söylerken nemrutluğumun farkındayım, yıllardır da böyle. Evdeki herkes uyumu bildiğinden sabahları bana pek dokunmazlar. Yine de bunca zamandır bana bu şekilde katlanan insanlara olan minnet duygum nemrutluğumdaki azalmayla kendini gösteriyor. Ya da büyüyorum ve yılların her şeyi olduğu gibi beni de törpülemesine teslim oluyorum sadece, kim bilir. Dün gece rüyamda çok zarif bir hanımla tanıştırılıyorum ve ardından akıp gidiyorum sanki. Babacığım, ben seni anneme aşıksın sanıyordum. Konu çok cazip, uykumu ve nemrutluğumu açmaya yetiyor. Dedim ya, artık çabuk yumuşuyorum ve bu sefer benim yüzümde muzip bir gülümseme var. Ona zaten aşığım, fakat şimdi acaba insan yüreğinde birden fazla aşka aynı anda yer açabilir mi diye düşünmüyor değilim doğrusu. Tepkimi ölçmek ister gibi kaçamak bakışlar atıyor bunu söylerken. Kızamıyorum, ne bu rüyaya ne de yorumuna. O kadar içten ve coşkulu ki karşımda dillere destan bir aşk yaşamış bir adamın parlayan gözleri. Böyle bir duygu selini gerçek yaşamında tatmış olsa ona kızar mıydım? Yok, bu soru çok ağır oldu sabah sabah, cevapsız. Babamın aşkını düşünürken kopuyorum kahvaltı masasından, onun sorusu da cevapsız. Aşk ve rüya nasıl da ahenkli bir bütün. Gerçekte aşka bu kadar kolay yaşamanın imkansızlığı mı bu ikiliyi benim için böylesine çekici yapan? Yoksa cevaplayamadığım sorulara hiç ihtiyaç duymamak mı rüyalardaki aşklarda? Japon masalındaki o balıkçı geliyor aklıma. Sandalı battıktan sonra bir deniz kızı tarafından denizin derinlerindeki sarayına götürülen ve birkaç günlüğüne de olsa aşkın şerbetini tadan. Ne mi oluyor balıkçıya? Tüm ısrarlara rağmen eski yaşamına dönmek istiyor. Gerçeğe, kendi gerçeğine. Deniz kızının açmaması için sıkı sıkı tembihleyerek verdiği bir sandıkla birlikte onu beklediğini düşündüğü ailesine ve yaşamına kavuşmak üzere su yüzüne çıkıyor. Yine de merakı dürtüklüyor ve açıyor o açılmaması gereken kutuyu. Olanlar oluyor. Bir anda derisi kırış kırış, saçları bembeyaz oluveriyor genç balıkçının. Ailesi ise çoktan göçüp gitmiştir bu dünyadan. Sormaması gereken bir soruyu sormak, açmaması gereken bir kutuyu açmak, derinlik sarhoşluğunda yaşadığı birkaç günlük kaçamağın kendisine aslında tam 70 yıla mal olduğu gerçeğiyle yüzleştiriveriyor genç balıkçıyı. O kutuyu açmamış olsaydı hep o rüyanın içinde kalabilirdi belki de. Benim için kıssadan ise rüyalarına ve hayallerine ne soru sor ne de sorgulama olmalı. Bırak gerçekler yaşamda, sınırsız sevdalar rüyalarda kalsın. Geri döndüğümde çok kısa bir an için koptuğumu görüyorum. Zaman mevhumu Japon masalındakinin tersine işlemiş olmalı. Ya da beynimden rüya hızıyla akanlar gerçekken yaşadığımı sandığım gerçekler hayaldi. Hepimiz birilerinin arkasından bu kadar sorgusuz akabilseydik keşke. Başımı kaldırıp sağımdaki pencereden bahçeye bakıyorum. Beyazın o içine alan yumuşaklığının tersine öylesine keskin bir ayaz var ki dışarıda, çamlara buz kristallerinden örülmüş dantel bir örtü geçirilmiş adeta. Sanki daha önce bahçede dans ederek dolaşırken sihirli bir değnekle oldukları yerde dondurulmuşlar hissi uyandırıyor insanda. Son yaşadıklarımla olduğum yerde ben de donmak istiyorum. Bir an çok yılgın hissediyorum. Yalnızca 10 dakika geciktim. Neden biletimi sattınız? Biletinizi ayırtırken tam saat 5'te demiştiniz, diyor bilet kişesindeki kadın. Bunu söylerken bir sphinx kadar donuk ve kıpırtısız. Tam 5 demedim, sadece 5 dedim diye karşılık veriyorum sakin olmaya çalışarak. Zamanın bu kadar ucuz olduğu, insanların bir saat ambulans beklediği böyle bir memlekette biletimi fazladan bir 10 dakika tutamadığınızı mı söylüyorsunuz? Şimdi filmi yarım saat geç başlatsanız hiçbir açıklama ve özre gerek duymayacağınızdan eminim. Üstelik halen bitmez tükenmez reklamlarınız sürüyordur. Sinirlerime hakimim ama yine hiçbir işe yaramayacağını bildiğim halde birine canhıraş bir şeyler anlatmaya çalışırken buluyorum kendimi ve susuyorum. Derin bir nefesten sonra bu yaptığınız gerçekten çok ayıp diyebiliyorum. Sesimde bu sefer kabullenme var. Affedersiniz, hala filmi izlemek istiyorsanız, arkadaşım gelmedi de fazla bir biletim var. Ses tam arkamdan geliyor. İstemsiz dönüyorum. Genç adam kendinden emin bir ses tonuyla yanlış anlaşılmaktan korktuğunu ama konuşmama istemeden kulak misafiri olduğunu tüm doğallığıyla söyleyiveriyor. Beklenmedik bu teklife hayır diyemiyorum. Nedenini bilmiyordum ama adama içim ısınmıştı. Hayır hayır, tuhaf bir güven duymuştum. İçimin ısındıklarına güvenmemeyi öğreneli çok olmuştu. Şaşkındım. Hiç tanımadığım bir adamın yanında film izliyordum. Neden bileti satmamıştı da hediye etmişti? Oo güzelim, bu soru için geç kaldın. Kimin nesi olduğunu bilmediğin, olasılıkla sana sinema keyfi yaşatmaktan başka amaçları olan bir adamın yanına kurulmuş film izliyorsun. Utanmasan patlamış mısır aldıracaksın adama. Gerçekten delirmiş olmalıyım. Düşüncelerinin arasında gidip gelmekten yorulan, hele hele onlardan birine karar vermesi gerekiyorsa, Mars'a giden bir minibüse atlayıp kaçmak isteyen biri için deliliğin de ötesindeydi durum. Aman, madem bu kadar kafa patlatacaktın, ne diye kabul ettin sanki? Üstelik film de bir şeye benzemedi. İlk yarı bitmişti, ne yapmalıydım? Yerimden kalkıp tek başıma araya çıksam kabalık mı etmiş olurdum yoksa bilet için bir kez daha teşekkür edip yerimde uslu uslu oturmalı mıydım? Uf, huyunu bilmezmiş gibi başına iş açtın. Ben içten içe debelenirken filmin ilk yarısı hakkında konuşmaya başladı. Beni bu cendereden kurtardığı için sarılıp öpmek geldi içimden ama fantezi tabii benimkisi. Kısa ve ruhsuz yorumlarımda olmasa neredeyse bir monolog olacaktı. Yine de çok rahatlamıştım. Doğal bir tarzı vardı ve konuşurken gözlerime bakabiliyordu. Gerçekten yalnızca filmi seyretmemi istemiş olabilir miydi? İkinci yarı başlamak üzereydi ki kendini tanıttı, el sıkıştık. Süreç olağan sırasını izlememişti ama en azından filmin ikinci yarısı benim için çok daha anlamlı olacaktı. Çıkışa yaklaştıkça nefesimden dumanlar yükseliyor. Acıtan bir soğuk var dışarıda. Sinemayı arka kapısından terk etmek üzere kalabalığa karışıp dar bir koridorda yan yana ilerliyoruz. İkimiz de konuşmak için bir nedene ihtiyaç duymuyoruz ama bundan rahatsız değiliz. Birbirimizden hiçbir beklenti duymadan ortak bir öncemiz ve sonramız olmaksızın birlikte bir anı paylaşmış, bundan dolayı da birbirimize karşı hiçbir yük taşımıyor olmanın tuhaf gururuyla yalnızca koridordaki adımlarımızla ilgiliyiz. Dışarıdayız, yan yana. Ne yabancı, ne tanıdık, ne sevgili, ne arkadaş. Ama hiçbir şey de değil. Bizimkisi isimsiz paylaşımlarında bir lezzeti olabileceğini keşfetmek. Soğuktan gözlerim yaşarıyor. Hoşça kal demeye hazırlanırken tereddütsüz ama yumuşak bir hareketle bir kağıt mendil uzanıyor önüme. Mendil isteyip istemediğimi sormuyor, yalın ve içten bir hareketle sorunumu hallediveriyor. Bu duyarlılık ve açıklık karşısında şaşkınım. İşte bu, diyorum. Yapacaklarını karşısındakinde bir lütufmuş hissi uyandırmadan ve karşılığını beklemeden yapmak. Bu kadar yapmacıksız, bu kadar oyunlardan uzak bir erkek tavrına uzun zamandır tanık olmadığımı fark ediyorum birden. Hayatımdaki tüm öncelere sorma işte, bir şeye ihtiyacım olduğunu görüyorsan sadece yap diye sesleniyorum. Boşlukta uçuşan hayal sözcüklerden ibaret kalıyor. Tek bir kağıt mendille zaman içerisinde nasıl da hoşlanmadığım davranış biçimlerine alıştırılmış ve doğrunun izini kaybetmiş olduğumu görmek. Teşekkür ederim. Gerçekten soğukmuş hava. Önemi yok. Arabanız yoksa sizi evinize bırakabilirim. O kadar abartısız ki sorusu, hala bana asıldığını veya farklı bir beklenti içinde olduğunu düşünemiyorum bir türlü. Çocuksu bir yüzdeki erkek bakışlar. Kibar ama ezik değil. Güvenli ama bunu karşısındakini sindirmek için kullanmıyor. Yine de onda en çok dikkatimi çeken ve belki de bende uyandırdığı güvenin asıl nedeni, her duygudan ve düşünceden yeteri kadar taşıyor olmasıydı. Kıvamındaki bir yemek gibiydi. Biraz tuz, biraz karabiber ama kesinlikle hazmı zor olmayan. Tam tanımlayamadığım bu denge hali davranışlarında samimi bir ifade buluyordu. Bir an bu kadar genç yaşta ulaşılmış böylesi gösterişsiz bir zirvenin gerisindeki yaşanmışlığı delicesine öğrenme isteği duyuyorum. Bu teklife de hayır demek niyetinde değilim. Hem çok üşümüşüm hem de bu kadar doğal birine böyle bir güvensizliği kesinlikle gösteremeyeceğimi biliyorum. Yol boyunca çok az konuşuyoruz. Evimi tarif ettiğim birkaç cümle dışında dişe dokunur hiçbir şey yok neredeyse. Beni tedirgin etmemek için susmuş olabileceğini düşünerek bu sefer ben onu sıkıntıdan kurtarmak istiyor. Gayet sarsak bir tavırla yol üzerindeki bir kafede kahve ısmarlamaya girişiyorum. Akşamki beklenmedik teklife ve nezakete karşılık bir şey yapma ihtiyacındayım. Gülümsüyor. Çok teşekkür ederim ama bana zahmet verdiğinizi düşünmeyin lütfen. Ayrıca üzülerek reddetmek zorundayım bu teklifi. Geç oldu ve eve dönmeliyim. Ama belki önümüzdeki cuma aynı sinemada benimle bir film daha izlemenizi isteyebilirim. Madem ödeşmek istiyorsunuz. Bu son cümleyle gülümsemesi muzipleşiyor. Bense kızardığımın farkındayım. Belli ki önerimin gerçekten arzu ettiğimiz değil de yapmaya mecbur kaldığımız tekliflerden olduğu tüm çıplaklığıyla ortadaydı. Atağı bir başka erkek için zekice bir çalım olabilirdi. Ama onun amacının bu olmadığı o kadar açıktı ki bir yandan kaba saba teklifimi fark etmemi sağlamış, çok ince bir biçimde de bunu kapatmıştı. Ertesi cuma onu sinemanın aynı köşesinde ve elinde yine iki biletle buldum. Daha sonraki cuma ve ondan sonrakiler dedi. Artık bir araya gelişlerimizin bir ismi vardı. Sinema arkadaşlığı. Fakat o ilk isimsiz paylaşımdaki ılık vurdum duymazlık kalmamıştı. Fırtınanın ilk karanlığı ve henüz uzaktaki uğultuları karışmıştı filmlerin jeneriğini, karıştırmıştı beni. Aşık olmuştum. Beraberindeki o huzursuzluk ve rahatsızlıksa çoktan içimde bir yere yerleşmişti. Oysa o dinginliğinden hiçbir şey kaybetmemiş, hala nazik, sevecendi ve en önemlisi hiç huzuru kaçmış görünmüyordu. Ne benle film izlemekten vazgeçiyor ne de daha farklı bir paylaşıma izin veriyordu. Benden tek istediği her cuma akşamı ona eşlik etmemdi. Bu kadar sınırları belirli, ne ilerine de geri giden bir ilişki biçiminde aşık olmuş olmama inanamıyordum. Öylesine rahat ve doğal bir ortam yaratıyordu ki giderek tuhaflaşan bu durumu sorgulayamadığım gibi yaşamakta olduğum şeyden de bir türlü vazgeçemiyordum. Bu esrarengizlik ona karşı merakımı arttırırken tek taraflı aşkın hüznü de tırmanıyordu. Filmden sonra sana bir yemek ısmarlamama izin verir misin? Haftalardan sonra bunu planlayarak gitmiştim sinemaya. Tam hayır demeye yeltenirken Bu sefer gerçekten istediğim için teklif ediyorum dedim gözlerinin içine bakarak. Merakımı giderme kararlılığım aşkın mahcubiyetini bastırmıştı. Öyle görünüyor ki çok kararlısın. Peki. Baştan beri ona hiçbir duygumu ve düşüncemi açıklamak zorunda kalmamıştım. Anlaşılmak, sorgusuz, sualsiz ve doğru anlaşılmak her türlü ilişkinin cennetiydi. Ne yapıyoruz biz? Arkadaşız ve birlikte eğleniyoruz. Ne demek istediğimi anlayacak kadar zeki olduğunu biliyorum. Ayrıca arkadaşlar birbirleri hakkında çok daha fazla şey bilir. Ne ben senin hakkında ne de sen benim hakkında önemli herhangi bir şey biliyoruz. Üstüne üstlük senin öğrenme merakın da yok. Ama ben gerçekten senin hakkında daha fazlasını bilmek istiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Bilmiyorum. Ne öğrenmek istediğimi bilmiyor, yalnızca öğrenmem gereken şeyler olduğunu hissediyordum. Bunu senin söylemeni bekliyorum. Ne öğrenmek istiyorum ben? Benimle artık görüşmek istemezsen seni anlayabilirim. Bu son cümleyle dağıldım. Hayır, hayır, lütfen beni bırakma. Tamam, yalnızca film izlemeye razıyım, yeter ki senle olsun diye haykırmak istiyorum. Bir zamanlar ki beton gururumdan zerre kalmamış. Ama bu şekilde onu daha da çabuk kaybedeceğimi anlayıp susuyorum. 2 aydır birlikte sınırlı da olsa bir anı paylaştığım bir insanın özel yaşamıyla aramda ördüğü bu duvarın nedenini merak ediyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Hayatımın ayrıntılarını merak etmeni anlıyorum. İnanman zor biliyorum ama ben de seninkileri öğrenmeyi çok isterdim. Ama yazık ki... Bütün zamanlardan sıyrılsak, yalnızca o 2 seanslık zamanları paylaşsak seninle. İlk kez gözlerinde korkuyu gördüm ve ilk kez ellerini tuttum. Şaşkındım. Beni kaybetmekten gerçekten korkuyordu. Hayatımın geri kalanından uzak duruyor, beni de kendiyle ilgili ayrıntılardan uzak tutmak istiyordu. Bilmenin insana yüklediği o sorumluluktan sanki hem beni hem de kendini koruyordu. Yine de yaptığım bu içsel yorumlar yetmemiş, bu tavır beni sakinleştireceğine kamçılamıştı. Merakım şaha kalkmış, önündekileri toza dumana katarak gerçeğe koşmak istiyordu. Yalnızca gerçeğe. Apartmanın merdivenlerini tırmanmaya başladık. Yine çıt yoktu aramızda. Sadece adımlarımız vardı bizi kaderimize taşıyacak olan ve bir de boğazımda hissettiğim nabzım. Elimden tutuyordu. Küçük bir kızın bir türlü yenemediği merakını giderecek bir babaydı o an. Bendeki meraksa çoktan endişeye dönüşmüştü. Bir eliyle hala elimi tutarken diğer eliyle kapıyı açtı. Durumu kabullenmiş insanlara özgü bir sakinlik tekrar gözlerine yerleşmişti. Ürkek adımlarla peşinden içeri girdim. İnsana sıcak yuva hissi veren öğleden sonra güneşi hole yansımıştı. Yüzümü avuçlarını alarak soran gözlerime baktı. Onunkilerde hüzün vardı. Birazdan tüm sorularıma yanıt bulacağımı ve bedelini biliyordu. Peşinden koridorun sonundaki odaya doğru çekingen adımlarla ilerliyordum. Bu defa odanın loşluğu holün aydınlığına düşmüştü. Kapının eşiğinde durdum. Daha fazla ilerlememe izin yokmuş gibi bir hisse kapılmıştım. Büyükçe bir yatak odasıydı. Ecza kokusu her yere sinmişti. Duvardaki nikah resimleri olmasa bir hastane odasından ayırt etmek çok güçtü. Sağ olasın Zeynep hemşire, ben bitirebilirim. Sen bugün erken çıkabilirsin. Sesinde sorumluluk ve sevgi iç içe geçmişti. Biricik sevgilisinin çıplak bedenini kucaklayan genç bir erkek. Şehvet ve arzu uzun zaman önce silinmiş gözlerinden. Hemşire Zeynep'ten aldığı ıslak sabunlu bezle sırtını temizliyor. Genç kadının başı bilinçsizce erkeğinin omzuna düşmüş. Pürüzsüz cildi solmuş, gözleri erkeğinin omzundan halıya, halıdaki sonsuzluğa bakıyor, boş ve uzakta. Benim bakışlarımsa çoktan odağa yerleşmiş, yataktaki temizlik şölenini izliyorum. Şu geceliği bana uzatır mısın lütfen? İrkiliyorum sesiyle. Acıma ve yas tutma lüksüm yok o anda, yardım etmeliyim. Düşünmeden koşuyorum ve geceliği uzatıyorum. Benim yapmamı ister misin? Belki bir kadın olarak daha iyi. Telaşımı ve şaşkınlığımı hoş görüyor. Gülümseyerek teşekkür ediyor. Aptalca bir şey söylediğimin farkında değilim. Ben de bilincimi yitirmişim. Kolları giydirdiği gecelikten çok öte sarıyor genç kadının bedenini. Bu kadar güçlü bir şefkati bir erkeğin kollarında görmek sarsıyor. Genç kadının çıplak bedeni üzerindeki o 2 kolu öylesine kıskanıyorum. Sırtını yastığa yasladıktan sonra kadının ellerini yanağına bastırıyor, doyamıyor, öpüyor onları. Yaş yok gözlerinde. Belli ki kurumuş pınarları çoktan. Kapıya yöneldiğinde beni bıraktığı yerdeyim. Görenler bütün duygulanımların beni teğet geçtiğini düşünebilir. Kas katayım. Birbirine zıt yönlerdeki kasırgaların ortada tam kalbimde çarpıştığını ve beni hareketsiz bıraktığını ancak o anlıyor. O kıskandığım kollar şimdi benim omuzlarımda, göğsüne çekiyor beni. Ne yazık ki kıskandığım biçimde değil. Bedenim ona doğru meyletmiş. Bu defa benim gözlerim halıda, boş ve hareketsiz. Sonumu kendim hazırlamıştım, bile bile gitmiştim peşinden. Arkadaşı için almadığını anladığım o bilette zamansız yitirilmiş bir sevgilinin parmak izleri vardı. Böylesine çılgınca bir sahneyi her cuma oynamasına neden olan şey her neyse, kendi aşkımı çoktan unutturmuştu, şimdi onun aşkı için yastaydım. Oysa o kaybını kabullenmişti, bir tek o hain cuma akşamları vardı ne yapacağını bilemediği, depreşen acıyı fazladan bir biletle kiraladığı koltuğa sarılarak bastırıyordu. Haftalarca yanındaki boş koltuğa değil, sevdiği kadının hayali üzerine oturduğumu ancak şimdi anlıyordum. Sevdiğimin bir başka kadının hayaliyle tenime, tinime dokunmasını isteyip istemediğimi sordum kendime. İmkansızlık kaçınılmazsa bir başkasının teninde hayal edilmek olurdu tercihim. Beni kandırmamış, incitmemişti. Tüm suçu yalnızca birine aşık olabilmekti. Kim bilir belki de bu insanın zavallı ortak yazgısıydı. İçine düştüğümüz o ateşten sonra gelenlerse yangına suydu. Yangının kendisi sandığımız. Kim bilir? Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.